Ayrım 5.
Sayfa 48. Kolunun dirsekle bilek arasında kalan bölümünü, ellerinin üstünü, çökmüş karnını inceledi. İğrenç bir şey, bir hayalet. Fotoğraftan ve onun negatifinden bütün yaşamını siliyor. Bir çocuğun çıkartmasından geriye kalan izlermişçesine dövmeleri derisinden kolayca sürtüp çıkarıyordu. Kemikli elleriyle bir çubuk inceliğindeki puzzle'larının üzerindeki en eski görüntüleri, geriye kalan görüntüleri tutmaya çalıştı. Ama bunların da birbiri ardına silinip yok olmasına engel olacak gücü kalmamıştı. Görüntüler silinirken bedenine kazınmadan önce duyduğundan çok daha büyük bir yokluk duygusu bıraktılar geride. Kim yapıyordu bunu ona? Bedeni nereye gidiyordu? Soluğunu içine çekti ama bıraktığında hiçbir şey çıkmadı ağzından. Sevgisinin dünyaya yeniden, son bir kez daha görkemle yayılışından başka. Keşmekeş, Donna Wizomerski. Bizim oralarda bir restoranda çalışıyoruz. Onu görmemiş gibi yapıyorum. Avrupa'dan henüz dönmüş, üstünde yeni bir takım elbise var. İkimiz de dans etmekten ve geç saatlere kadar dışarıda olmaktan çok keyif alıyoruz o gece. Ailemle tanıştırıyorum. Hepsi bayılıyor ona. Diğer erkek arkadaşlarımdan farklı. Evdekilere onun ne iş yaptığını söylemiyorum. Tekstil gibi bir şey uyduruyorum. Başka ne diyebilirim ki? Neyse, hafta sonunu bir yazlıkta geçiriyoruz. Kahvaltıdan sonra evlenme teklif ediyor ve baş döndürücü bir seyahate çıkıyoruz. Hala biraz utangacım ama benim konuşmamı beklemiyor. Hiç fena bir hayat değil. Bir sürü de para biriktiriyorum. Arkadaşlarından hoşlanmıyorum. Hepsi uzun boylu ve olmadık saatlerde bize uğruyorlar. Banyodan dinliyorum ama hangi dili konuştuklarını anlayamıyorum. Annem aldırma diyor. Kendisi de babamın arkadaşlarını sevmemişti. Sonra ortağı intihar ediyor. İşleri yoluna koymuş gibi görünüyor ama ben kabuslar görmeye başlıyorum. Hafta sonu bir yerlere gidiyoruz. Ne olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Uzun hikaye diyor. Benim sinirleneceğimi sanarak. Saçmalama diyorum. Kanepeye oturup bana hayat hikayesini anlatıyor. Orta Doğu'da doğdum diyor. Babam tüccardı. Ben 12 yaşındayken bir kaza oldu. Babamın işi kafadan çatlak büyük babamla bana kaldı. Her şeyi har vurup harman savuruyordu. Çabuk büyümek zorundaydım. Cesedini kuyuya gizledim. Hala bulamadılar. İhtiyarın kız kardeşi şüphelenip beni tutuklattırmaya çalıştı. Neyse ki bunağın tekiydi. Hükümete başvurdum. Beni koruyacaklarına söz verdiler. Amerika'ya geldim. Kimliğimi değiştirdim. Ne yaparsam yapayım, onlara çok şey borçluyum. Bir süre susuyorum. Babam birikmiş vergi borçları yüzünden hapiste. Hep kaçarak yaşamanın ne demek olduğunu bilirim. Tasarruflarımdan bahsediyorum. Başka bir yere yerleşip parayı onunla paylaşmayı öneriyorum. İlgilenmiş görünüyor. Sabah bankacımla bir görüşeyim diyor. Bütün gece sevişiyoruz. İşe yarar bir şeyler söylediğim için memnunum. Güney Amerika'ya yerleşiyoruz. Bütün kürklerimi valize yerleştiriyorum. Annem havaalanında hüngür hüngür ağlıyor. Ona bir elmas, 7 saat bırakıyorum. Biliyorum, benim verdiğim partileri özleyecek ama yapabileceğim bir şey yok. Su kıyısında bir ev tutuyoruz. Kocaman, her sabah işe gidiyor ama öğleyin yemek için eve geliyoruz. Ne iş yaptığını sormuyorum. Babam için kaygılanıyorum. Başbakan metresiyle yemeğe geliyor. Kadınla ben birbirimizden hoşlanıyoruz. Aynı boydayız derken onun elbiselerini ödünç alıyorum. Alımlı bir kadın, yöredeki tüm erkekleri tanıyor. Erkeklerle ilişki kurabilirim ama ben sessiz biriyim ve bu konular beni ilgilendirmiyor. Adamın biri üsteliyor, ben de razı oluyorum ve yürüyüşe çıkıyoruz. Birazcık babama benziyor, çocukluğumuzdan konuşuyoruz. Babası küçük bir kasabada polismiş, belediye başkanının kızını dansa götürmüş derken bir yıl sonra nişanlanmışlar. Nişandan 2 gün sonra kızcağızı bir at çiğnemiş, bunun için kendini asla bağışlamamış. Tanrı'nın hikmeti diyorum, yıllardan beridir ilk kez iyi hissediyor kendini. Bir sonraki gün buluşmaya karar veriyoruz. Bana gösterdiği ilgiden sıkılıyorum. Ufak tefek biri, ortalıkta görünmekten de hoşlanmıyor. Kocam her öğleden sonra evde ve yatak odasından bıktım. Kaçmayı düşünüyorum. Gel gör ki yakında bir dövüş var. Kocam boks yapıyor ve orada olmak zorundayım. En iyi elbiselerimi giyiyorum. Kocam benimle gurur duysun istiyorum. İlk sırada dövüşüyor. Gülümseyip heyecanlanmış gibi yapıyorum. İlk iki raundu alıyor ama üçüncüde nakavt oluyor. Arada kola içiyoruz. Gözlerini benden alamıyor. Ringe çıkınca benim koltuğuma bakıyor. Dikkat et diye bağırıyorum. Çok geç. Kaburgaları kırılıyor. Ambulans beklerken polis bir tutuklama emriyle çıka geliyor. Ortağını öldürmekten aranıyormuş. Ellerinde onu ülkesine geri göndermek için gerekli kağıtlar var. Karakolda itiraf ediyor. İntihar falan değilmiş. Onu pencereden itmiş. Her şey tam bir keşmekeşmiş meğer. Farkına varmamışım. Polis şefi kafasını sallıyor ve telefon etmeye gidiyor. Yanında olacağım diyorum. Her şeye yeniden başlayabiliriz. Avukatıyla konuşuyor ve umutlanmaya başlıyor. Sonra ben babamdan bahsediyorum. Maalesef diyor avukat. Karınızı boşamak zorunda kalacaksınız. Önemli değil. Hapiste aileden bir kişinin olması yeterli. Çağrı. Edward Bond. Kadının biri dağlardan gelen bir ses duyuyordu zaman zaman. Çağıranın kim olduğunu anlamak için dağ eteklerinde kısa yürüyüşlere çıkıyordu. Kimi zaman bütün gün evinden uzaklarda kalıyordu. Ama çağıranın kim olduğunu bulamıyordu. Seslerin nereden geldiğinden bile emin olamıyordu. Çevrede bir sürü kaya, yokuş ve patika vardı. Sesler patikalardan geliyor gibiydi. Ama işin kötüsü bazen kayalar sesleniyordu sanki. Belki de yankıydı bu. Kısa bir süre sonra kadın hep sesi dinlemeye başladı. Uyanıp yatakta uzanıyor, avluya çıkıyor ve nedense saatte bir dağlardan gelen belirgin bağırışlar duyuyordu. Sonunda sesi kimin çıkardığını bulmaya karar verdi. Bir iki eşyasını hazırlayıp dağlara gitti. Azığı bitince yabanıl yiyeceklerle beslendi. Derelerden gürül gürül temiz sular akıyordu. Aşağı bayırlarda oraya buraya serpiştirilmiş çiftlikler vardı. Ahşap çiftlik evlerine gidip yiyecek istiyordu. Karşılığında ondan çalışmasını istiyorlardı. Daha yukarılarda keçi çobanlarıyla karşılaştı. Ona süt verdiler. Onlara sesleri sorunca omuz silkiyorlardı. Sesleri o kadar uzun zamandır duydukları için artık aldırmıyorlardı. Yalnız ilk başlarda dağda mahsur kalmış biri var diye aramaya çıkmışlardı. Şimdi ise bunun rüzgarın uğultusu ya da düşen kayaların boğazlardaki yankısı olduğundan emindiler. Kadın onların seslerden korktuklarını, sesleri duydukları günlerde kulübelerine girip kapıyı kapattıklarını düşünüyordu. Sesin geldiği yolları izleyerek daha da yükseklere tırmandı. Bir gün bir kayanın üzerinde oturdu ve şöyle dedi. Yaşamım iple bağlanmış bir çalı çırpı demeti gibi. Sesi bulmak için her şeyden vazgeçtim. Ve yoluna devam etti. Bazen daha yükseklerde güneş parlıyordu. Ama çoğu zaman kar fırtınaları çıkıyor ya da sessiz bir sis kilometrelerce yayılıyordu. Böyle anlarda bir kaya yarığına sığınıyordu. Sese daha da yaklaşmıştı. Rüzgarın, derelerin ya da kayaların sesinden başka bütün gürültülerden uzakta şimdi sesler çok belirginleşmişti. Seslendi ama yanıt gelmedi. Yalnızca arada bir duyduğu o aynı kısa, tiz ses vardı. Sesi en yüksekteki zirveye kadar izledi. Orada durdu, allak bullak olmuştu. Kimsecikler yoktu. Sonra çevresine bakındı. En yüksek zirve olduğu için bütün dünyayı görebiliyordu. Gördüğü şey karşısında isyan edercesine bağırdı. Bağırışın kendi ağzından çıktığını ve dağda duyduğu sesin hep kendi sesi olduğunu anladı. Dağdan indi. Tırmanmaktan daha kolaydı. Köyüne gitmedi. Yeni yolculuklara çıktı. İlk başlarda gittiği her yerde duyduğu kısa, tiz çığlıklarla sesleniyordu. Sonraları insanlarla konuşmayı öğrendi. Ama dağdaki çığlıkların sesi asla silinmedi sesinden. Kendisiyle hala alay ederlerce dünyayı görmediklerini söyledi. Et ve giysiler. Ian Breckwald. Yoksulken et ve giysilerim olsun isterdim. Her türden et, her türden giysi. Zengin olunca et ve giysilerim olsun istedim. Lezzetli et, en kalitesinden giysiler. Şimdi bir elim yağda, bir elim balda. İştahım biraz kesildi ama yine de açım. Canım et istiyor, giysiler istiyorum. Etten dikilmiş giysiler istiyorum. En iyi kesimden. Sığır filetosundan bir takım elbise, geyik etinden bir yelek, bir saat. Şişinden iğnesi olan bir kravat, hafif ateşte pişirilmiş etten kol düğmeleri olan tavuk derisinden yapılma bir gömlek, dili jölelenmiş Keto Brand ayakkabılar, düğme iliğimde bir öküz yüreği, gündüzleri etli börekten bir şapka, geceleri ise kuzu etinden bir taç, tepeden tırnağa ete bürünmüş olarak. Görüşme, Primo Levi. Hala zifiri karanlıktı ve yağmur çiseliyordu. Elio gece vardiyasından eve dönüyordu. Yorgundu ve uykusu vardı. Tramvaydan indi, ilk önce engebeli bir asfalttan, daha sonra da aydınlatılmamış küçük bir patikadan eve doğru yürüdü. Karanlıkta bir görüşme yapmayı kabul eder miydiniz diye soran bir ses duydu. Lehçe tonlaması olmayan hafifçe metalik bir sesti. Tuhaf olan sesin sanki aşağıdan ayaklarının oralardan geliyor olmasıydı. Durdu. Şaşkınlıkla kabul etti. Fakat eve gitmek için acelesi vardı. Benim de acelem var, üzülmeyin diye yanıtladı ses. İki dakika bile sürmez. Söyleyin bana, kaç kişi var yeryüzünde yaşayan? Sadece bir tesadüf bu. İnanın bana, seçmek için zamanım yoktu. Dinleyin lütfen. Nasıl sindirirsiniz? Elio'nun canını sıkmıştı soru. Nasıl sindirirsiniz de ne demek? Bazıları iyi sindirir, bazıları kötü. Siz de kimsiniz? Karanlıkta, sokağın ortasında, bu saatte bana bir takım ilaçlar satmaya çalışmıyorsunuzdur umarım. Hayır, sadece istatistik bilgileri topluyorum dedi ses. Hiç rahatsız olmamış bir şekilde. Yakın bir yıldızdan geliyorum. Galaksilerde üzerinde yaşam olan gezegenlerin yıllık rehberini oluşturmamız gerekiyor ve karşılaştırmalı verilere gereksinmemiz var. İtalyancayı nasıl bu kadar iyi konuşuyorsunuz? Başka birkaç dil daha konuşurum. Sizin TV yayınlarınız ionosferde durmaz. Uzay boşluğuna da yayılırlar. En azından 11 yıl sürer bu ama bize oldukça kolay anlaşılır biçimde ulaşırlar. Örneğin dilinizi nasıl öğrendiğime gelince sizin reklamlarınızı ilginç buluyorum. Oldukça eğiticiler. Böylece nasıl yediğinizi, ne yediğinizi anladığıma inanıyorum. Fakat hiçbirimizin nasıl sindirdiğiniz konusunda hiçbir fikri yok. Bu yüzden sorumu yanıtlar mısınız lütfen? Ben her zaman iyi sindiririm ve size çok fazla ayrıntı veremeyeceğim. Mide denilen, içinde asitler bulunan bir kesemiz var ve daha sonra da bir tüp. Yemek yersiniz, 2 ya da 3 saat geçer ve besinler çözülür. Kısacası kan ve can olurlar. Kan ve can diye tekrarladı ses, not alıyormuş gibiydi. Elio sesin tamamen TV'de duyulanlara benzediğini fark etti. Net ve cansız. Kendinizi ve etrafınızdaki nesneleri yıkamaya neden bu kadar çok zaman harcıyorsunuz? Elio biraz utangaç, insanın her gün sadece birkaç dakikada yıkandığını, kirli olmamak için yıkandığını ve eğer kirli olursa hastalık kapma tehlikesi olduğunu açıkladı. Evet, bu bizim kuramlarımızdan biriydi. Ölmemek için yıkanıyorsunuz. Nasıl ölürsünüz? Kaç yaşında? Herkes ölür mü? Bu soruyu da şaşkınlık içinde yanıtladı Elio. Bunun herhangi bir kuralının olmadığını, hem gençlerin hem de yaşlıların öldüğünü ve çok az kişinin de 100 yaşına kadar yaşadığını söyledi. Anlıyorum, beyaz çarşaf kullanan ve yerleri yıkayanlar daha uzun yaşarlar. Elio bunu düzeltmeyi denedi fakat görüşmecinin acelesi vardı ve devam etti. Nasıl ürersiniz? Elio daha büyük bir utangaçlıkla kadın ve erkekle ilgili olarak kromozomlar aslında birkaç gün önce TV'de izlemişti. Kalıtım, gebelik ve doğum hakkında karma karışık uzun bir söyleve başlamıştı ki yabancı sözünü kesti. Giysilerin kaç yaşında oluşmaya başladığını bilmek istiyordu. Elio bir süre sabırla giysilerin insanların üzerinde oluşmadığını açıklarken şafağın sökmekte olduğunu fark etti ve alacakaranlıkta sesin ayaklarındaki bir çeşit kumlu harçtan ya da tam olarak kumlu harçtan değil de büyük bir kahverengi marmelat lekesi gibi bir şeyden gelmekte olduğunu gördü. Yabancı da çok fazla vaktin geçtiğini anlamış olmalıydı. Çok teşekkürler, rahatsız ettiğim için bağışlayın dedi ses. Hemen sonra leke kasıldı ve yukarıya doğru esnedi. Kendisini yerden uzaklaştırmaya çalışıyormuş gibiydi sanki. Bunu başaramayacakmış gibi geldi Elio'ya ve ses hala duyabiliyordu. Bir kibrit yakabilir misiniz lütfen? Bazen çevremde bir parça iyonize hava yoksa havalanamıyorum. Elio bir kibrit yaktı ve leke sanki bir elektrik süpürgesi tarafından emiliyormuş gibi yükseldi. ve sabahın sisli göğünde gözden kayboldu. Ağlayan meyve, Catherine Kaluza. Eric boğazında kaldı ve öksürürken düşündü. Demek ki sonum böyle olacakmış. Bir erik yüzünden öleceğim. Hiç aklıma gelmemişti. Fakat yaşamaya devam etti. Ertesi gün onu sevmeyen bir adama aşık oldu. Bundan da ödü kopmuştu. Kendisinin bir gözü kahverengi, bir gözü maviydi. Saçları sarı, röfleli ve kızıldı. Aşık olduğu adam Vinnet'e benziyordu ve bir grupta davul çalıyordu. O davullara müzisyen ve kızılderililere tapıyordu. Ana babası ve kendinden büyük kız kardeşiyle kentte yeni bir apartman dairesinde yaşıyordu. Ana babası Meksika'ya tatile gitmişti. Elinde bir sigarayla holdeki telefonun yanına oturdu. Odasında oturup doktora tezini yazan kız kardeşi biraz ceyran yapsın diye hole açılan kapıyı aralık bırakmıştı. Sigara dumanları o tarafa doğru yayılıyordu. Kahverengi tonlandırılmış aynada kız kardeşini görebiliyordu. Kız kardeşi de istese onun telefonun başında olduğunu görebilirdi. Rengarenk kız, Kızılderili'nin telefonunu çevirdi ve telesekreterdeki davul seslerini dinledi. Sonra telefonu kapattı. Sonra telefon çaldı. Bir kez, iki kez. Ahizeyi kaldırdı. Alo dedi ve aynadaki kız kardeşinin korku dolu gözlerini gördü. Yanlış numara diyerek telefonu kapattı. Şimdi kız kardeşi sigara içiyordu. Mutfağa gidip bir muz aldı. Kız kardeşinin sigara içmekte olduğu odaya girdi. Ve karşısında duran siyah renkli koltuğa oturdu. Ne oluyor sana? Bakışıyla birbirlerini süzdüler. Kız kardeşi yumuşak gözlerini beyaz duvar kağıdı üzerindeki boş bir çiviye astı ve dedi ki, ben galiba hamileyim. Çivi buna dayandı fakat muz boğazında kaldı ve öksürürken kız kardeşinin gözyaşları akarak kağıda damladı. Ev sahibesi Amy Hempel Gore Vidal'ı yuttu. Sonra da Donald Trump'ı yuttu. Mavi bir kapsül ve altın sarısı bir spansül aldı. Bir B kompleks ve bir E ve onları birkaç santim arayla masa örtüsünün üzerine koydu. Birini diğerine gösterdi. Tanıştırayım dedi. Martha Stewart, Oprah Winfrey. Her ikisi de susuz yuttu. Göz ucuyla bakış. Luzia Valenzuela. Doğru, elini popoma dayadı ve tam eşşoğul eşek diye bağıracakken istavroz çıkardı. Çünkü otobüs bir kilisenin önünden geçiyordu. Ne de olsa iyi birine benziyor dedim kendi kendime. Belki de bilerek yapmamıştı. Ya da sağ eli sol elinin ne yaptığından habersizdi. Otobüsün arka tarafına doğru gitmeye çalıştım. Bir şeyin açıklamasını bulmaya çalışmak başka şeydir. Kendinizi elletmek başka şey. Ama daha fazla yolcu biniyordu ve geriye gitmenin imkanı yoktu. Ondan uzaklaşayım diye kıvranırken iyiden iyiye kucağına düştüm. Beni okşamaya bile başladı. Gergin bir haldeydim. Sonunda ilerleyebildim. O da ilerledi. Başka bir kilisenin önünden geçtik ama fark etmedi. Bu kez ellerini yüzüne kaldırdığında yaptığı şey alnındaki terleri silmek oldu. Göz ucuyla onu izliyordum. Sanki bir şey olmuyormuş gibi davranıyordum. Ya da en azından yaptığı şeyin hoşuma gittiğini sanmasını istemiyordum. Adım atacak yer yoktu. Herif bana sürtünmeye başladı. Öcümü almaya karar verip elimi arkasına attım. Birkaç blok sonra ondan ayrıldım. Sonra otobüsten inen yolcuların arasında sürüklendim. Şimdi onu aniden kaybettiğim için üzülüyorum. Çünkü cüzdanında yalnızca 7400 peso vardı. Eğer yalnız olsaydık daha fazlasını araklardım. Pek sevimli bir hali vardı ve de eli açık. Kanal değiştirmek. Ethelbert Miller. Babamla benim arkamızda yastıklar var. Televizyon açık ama birbirimize bakmadan konuşuyoruz. Böylesi daha iyi ve babamın soluk alışına reklamlar gibi giren sözcükleri bulması daha kolay. Bronx'taki küçük dairemizin boş olduğu o nadir anlardan biri. Kız kardeşimin eve getirmekten çekindiği bir oğlanla randevusu var. Erkek kardeşim kilisede mum yakıp hayatını uzatmaya yaramayacak dualar okuyor. Annem yakındaki bir mağazada domuz etinden sonra yiyebileceğimiz kuzu pirzolası seçiyor ve fiyatın sağlığımızla hiçbir ilgisi yok. Babamın şimdi postanede iyi bir işi var ve kim olduğumuzla alakası olmayan eski filmleri seyrederken paylaştığımız tek şey bu dinlenme mucizesi. İşgalci, Sarah MacDonald. Uyandım. Yanımda uyuyan çıplak bir adam vardı. Ona bakmak için ışığı açtım. Fena sayılmazdı ama tanıdığım biri değildi. Dairemin anahtarını verecek kadar tanıdığım biri hiç değildi. Kilidi kırarak içeri girmiş olsaydı şüphesiz onu duyardım. Bir düşünsenize, beni uyandırmadan yatağın içine dalmayı başarmıştı. Üstelik bu büyük bir yatakta değildi. Merhaba dedim. Hiçbir tepki yok. Göz kapakları kıpırdamadı bile. Böğrünü dürtükledim. Mırıldandı ve döndü. Bacağını benimkinin üstüne attı. Hey sen diye bağırdım kulağına. Merhaba sevgilim dedi. Sonra beni öpüp gerisin geri yüzü koyun yattı. Yastıklara iyice gömüldü. Yataktan kalktım. Üzerime geçirecek bir şeyler aradım. Elbiselerini hiçbir yerde göremiyordum. Acaba geldiğinde çıplak mıydı diye merak etmeye başladım. Üzerime kotumu çekip tişörtümü giydim. İçeri nasıl girmiş olabileceğini araştırmaya gittim. Bütün pencereler kapalı, kapı sürgülüydü. Etrafta hiçbir terslik yoktu. Yüksek sesle bir içki dedim. Canım içki istiyor. Dolapta bir şişe menta şnap dışında bir şey yoktu. O kadar uzun zamandır orada duruyordu ki nereden geldiğini anımsayamadım. Kendime bir kadeh doldurdum. Tadı gargara gibiydi ama sanki daha net düşünmeme yardımcı oldu. Polisi arayabilirdim. Ama sorun komşularımdı. Öyle bir yerde yaşıyordum ki herkes diğerlerinin ne halt ettiğini görebilir. Eğer bir cumartesi gecesi polis buraya gelecek olsa hiç zaman kaybetmeden balkonlarında biterlerdi. Emin olun bir yandan da sanki hiçbir şey olmamış gibi davranırlardı. Burası böyle bir yer işte. Sanki gece yarısı mangal yakmaya ya da öylesine aya bakmaya çıkmışlar. Her halükarda polis eşliğinde çıplak bir adam evimden çıksa işim biter. Taşınmaktan başka çarem kalmaz. Oysa burayı gerçekten seviyorum. Eşyaların yerli yerine oturması da o kadar zamanımı aldı. Halılara uyacak döşemelik kumaş bulana kadar akla karayı seçtim. Ve otobüs tarifesini de daha yeni ezberledim. Taşınmak söz konusu bile olamaz. Sevgilim diye seslendi yatak odasından. Yatağa gelsene. Kalbi unutun. Michael Stamps. Eğer vücudun aşktan etkilenen kısımları bilinecekse, karaciğer ve böbreklerin kalpten çok daha hızlı reaksiyon gösterdiklerini söylememe izin verin. Aşık sevgisiz kaldığında, fazla şarap içtiğinde, telefonun zili zamanında çalmadığında karaciğer hücreleri harap olur çünkü. Mide aşktan etkilenen diğer bir bölgedir. Biberli gıdalarla nasıl alt üst olur ya da kıçın dertlerini düşünün, hemoroidleri ya da odada bir aşağı bir yukarı gezinirken oluşan nasırlar da ayakları etkiler. Adam kendisine dokunur, kadın klitorisine dokunur. Bir daha kimsenin oraya dokunup dokunmayacağını merak eder. İpleri kopmuş bir düğme gibi düşüp gidecek midir? Ya da penis faaliyet yokluğundan düşecek mi? Bir şekilde kalp tüm bunlara karşı ilgisiz görünüyor. Gözleri düşünün, ağlamaktan kıpkırmızı, akan bir burun, kurumuş bir ağız, elleri birbirine dolanmış ve kıvrılmış olarak tasavvur edin. Tırnaklar yenmiş, dirsekler aşınmış, göbek, kalçalar, kulaklar. Kalbi saymayın.